Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Bu sefer gün ortasında, cumartesi, bu sefer o kadar geçe kalmadık Hande ile. Erkenden bitirmeye çalışıyoruz. Akşama misafirler var.
Evet, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımızdan daha iyi olmasınlar. Hanedir de görüşemiyorduk. O yüzden akşama programımız var.
Var, o sebeple de hızlısından podcastimizi hazırlamamız gerekiyor. Evet anneciğim, haftan nasıl geçti?
Haftam hızlı geçti. Hatırlayamıyorum yani, o kadar hızlı geçti ki. Tabii ben bölümdeydim.
Okul tatilde.
Okul tatilde. Bütünlemeler bitti ama pazartesi günü okul açılıyor. Yani bu pazartesi değil, 29 Ocak'ta yine ders anlatmaya başlıyorsun. İnanılmaz bir hız. Ara yok. Şimdi herkes soruyor, şimdi eğitmen yani öğretmen olunca sömestr tatili var deniyor ya. Öyle bir şey yok üniversite hocaları için. Bilemedim, çok hızlı geçiyor her şey. Ve yapmak istediklerimin ve programımın oldukça gerisindeyim. İşte o yüzden de zaten seninle bazı kararlar da aldık. Yakın zamanda biliyorsun. Bakalım, göreceğiz.
Hayırlısı.
Evet, senin de yoğun toplantılarla mı yoğun?
Evet,
gene?
Benim ortam şimdi Gökhan, LinkedIn üzerinden bizim hedef kitlemize uygun firmalarla iletişime giriyor. Bu sebeple de belli sayıda da dönüşler oluyor haliyle. Randevuları alıyor, gidiyoruz, ediyoruz derken tabii İstanbul içinde toplantı için herhangi bir firmaya gitmek aslında yarım günden fazlasını da gitmesine sebep oluyor. Öyle bir yoğunluk var. Onun dışında Türkiye'mizde ne var ne yok? Gene çok politika ağırlıklı gidiyor galiba. Onun dışında var mı yeni bir şey?
Türkiye'mizde mi?
He.
Türkiye Allah kurtarsın. Şöyle, iç acıcı haberler gelmiyor.
Evet.
Hiçbir zamanda şu aralar gelmiyor. Onun harici bir Kanal İstanbul projesi var. Ben bahsetmeyeceğim. Çünkü detaylı okudum. Sonuçlarının, hazırlanan raporları da okudum. Sonuçlarının ne kadar vahim olacağını orada öngörüyorlar. Tek bir şey söyleyeyim. Marmara Denizi artık ölü bir denize dönecek eğer yapılırsa. Tamam, bahsetmeyeceğim ama.
Tamam. Zaten çoğunluk okuyordur bu şeyleri. Onun dışında bir sürü skandallar falan devam ediyor. Basını biraz takip eden zaten görüyordur.
Evet. Gelecek endişesini her zaman yaşıyoruz. Biraz daha konuşursa ben böyle modum hepten yerlere inecek. Bence pas geçelim.
Tamam. Var mı haberlerin? Senden mi girelim?
Tabii benden girelim. Girişi girizgahı yapayım. Şöyle, iki dinleyicimiz yazmış. Birisi Mehmet Bey. Kitabını almış, çok mutlu olmuş. Güzel yorumlarını, düşüncelerini dile getirmiş mailinde. Biz teşekkür ederiz. Keyifli okumasını diliyoruz. İkinci dinleyicimiz Gökhan Bey de sana yazmış galiba. Sen bana
fark et. Hayır, bizim web sitesinden yazmış.
Ha, ben göremiyorum orayı, sen görüyorsun. Tamam.
Sen de görebilirsin de. Neyse, sorun yok.
Tamam. O da sağ olsun güzel, olumlu duygu düşüncelerini paylaşmış. Kendisine çok teşekkür ederim. Ben mahcup oluyorum. Utanıyorum. Verdiği bir site var. Diyor ki hani fazla zaman olmuyor. Buradan da haber bulabilirsiniz diye. Webtekno.com sitesi. Şimdi ben bu siteye baktım ama haberlerimi neyse ki toparladım. İşte sağdan soldan detaylı buradan haberler sunmak üzere diyeyim. Teşekkür ederim. Bir de sana, seninle bir paylaşmış bir site. O da Digital Age. Eğer bu web sitelerini kullanırsan daha zeki oluyormuşsun. 19 tane. Buna şöyle bir göz attım. İçinde bildiklerim var. Hani 19 tanesinden 3-5 tanesini biliyorum diyeyim. Biliyorum ve bakmışlığım var. Diğerlerinden de bahsedeceğim. İlerleyen zamanda bahsedeyim mi hemen?
Yok, bahsetme. Tamam. Onun dışında bir dinleyicimiz de çok uzun zamandır hiç ses seda çıkmayan Patreon'dan 1 dolar bağışlamış.
Evet ama bak, ismini bilmiyoruz ne kadar.
Ama çünkü rumuz kullanmış. Rumuz olduğu için böyle hani bir nick kullanmış. Tamam. İsim soyad yok, yoksa ismini zikrederdim.
Teşekkür ederiz.
Evet, 2 dolarımız oldu.
2 mi 3 mü?
Bilmiyorum artık, o civarlarda bir şey.
Kaç dolara gelince?
Bilmiyorum ki.
Evet.
Evet. Tamam, o zaman haberlerimize başlayalım mı?
Tamam.
Hadi gir bakayım haberine.
İşte şu daha zeki yapacak seni.
Tamam o haberi oku.
İnternet sitesi. Bu digitalage.com sitesinde. Şimdi şöyle, bir tane Duolingo bu dil becerilerini işte oyunlarla, yaratıcı oyunlarla sunan bir site. Bunu biliyordum zaten.
Hı. Annem kullanıyor.
Evet, Türk Hostel'de kullanıyor. Ben de İspanyolca görmüştüm üst sene üniversitedeyken. Arada hatırlamak için bir girmiştim. Sonra işte yeterli vakit ayıramadım gibi gibi. Ondan sonra Digital Photography School. Bu da fotoğraf alanında yeteneğini geliştirmek isteyenlere yönelik.
Hı hı.
Sonra Factsy ya da Factsy diye bir şey var, bir site. Bu da ilginç tarihi ve bilimsel gerçek leri okuyabileceğin bir site. Kaynaklara da yönlendiriyor. Zaten Fast Company'nin bu 30 Second MBA kanalı var. Bu da hayat dersleri. Bak mesela bunu ben bilmiyordum. Bakacağım. Bu biz çok saymış. Khan Academy, Lifehacker, Lumosity. Ondan sonra Quora var. Quora. Evet. Recipapi. Bu da mutfağında olan malzemeleri yazıyorsun. Malzemelerine göre sana tarif listesi çıkartıyor. Hı. Bu çok güzel bir şey. Daha sonra TED. Bunları paylaşacağım zaten linkini.
Brokoliyi kurtardın mı anne?
Brokoliyi kurtardım ama ben brokoli haşlamasını bir türlü anlayamadım. Şimdi anneme soruyorum. Diyor ki tencerenin dibine çok az su koy diyor. Az su koyuyorum ama brokoli pişene kadar o su uçuyor gidiyor. Şimdi tekrardan ilave ediyorum. Bu sefer yapışıyor brokoli. Kesin bu şeyde bir sıkıntı var.
Tabii. Annen sana doğruyu söylemiyor.
Annem niye az su koyuyor? Ben onu anlamış değilim brokoli için. Hani üstünü de kapatmasın ama az su nedir yani?
Annen ne kadar az söylüyor?
Birazdan. Mesela diyor ki yarım çay bardağı koy. O sen tencereyi biliyorsun gri. Yarım çay bardağı ama koyunca gitti su. İkinci su ilave edişim.
Tamam.
Tekrar bir konfirme edeyim bakayım tarifi.
Tamam, sonra edersin. Şimdi onlarla değil. Oynama.
Tabii evet. Ki. Ha. Haberimi açtım.
Şimdi benim haberim sana da hafta içinde anlatmıştım. Apple'ın en büyük yatırımcılarından birisi hangisi? Jana Partners ve California State Teachers Retirement System. Bunlarda ciddi bir Apple hissesi varmış. Toplamda 2 milyar dolara tekabül eden. Bu arada California Eyalet Öğretmenler Emeklilik Fonu'nun yaptığı yatırım sıkıymış.
Evet.
Büyük bir fon ve
akıllı öğretmen.
Öğretmenler akıllıymış, evet. Bir mektup yayınlamış daha Apple'a yönelik ve bu mektupta söylediği şey şu: iPhone ve çocuklar aslında zehirli bir ikili, yani ikisinin bir araya gelmemesi gerekiyor şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Bunun da sebebi diyor ki hani adam, bizim için hani Apple hissesinin daha çok telefon satmasının falan en doğru olan şey olduğu gözükebilir ama ben uzun dönemli bakıyorum. Nesilleri korumamız lazım. Ve çocukları çok ciddi olarak bu telefon bağımlılığı etkiliyor şeklinde yorum olmuş. Çocukların asosyalliğin dışında psikolojisine fazlasıyla telefon bozduğunu, bu sebeple de çocuklarla screen free meals, yani hiçbir ekrana bakılmadan yenen yemeklere yapılması gerektiği.
Katılıyorum.
Analog objelerle birçok işin gerçekleştirmesi. Yani kitabı da e-book olarak okumayın, normal kitap olarak okuyun. Yazılsın, çizilsin şeklinde yorumları var adamın. Ve bunu bütün aile için tech free days konu. Mesela haftanın bir günü hiçbir teknoloji alet kullanılmayacak gibi. Bu çok zor
bir. Bak şimdi bunu bizim ev için düşünemiyorum.
Ha.
Bir de Poyraz sonuçta, kendi hemen oğlumuza dönüyorum. Gördüğüm model mesela sensin. Değil mi? Hı-hı. Ya da işte ben. Evde bir şekilde ilgileniyoruz. Hadi ben mesela kitap, senden sonuçta kitap okuyorum. Daha fazla okuyorum. Sen okudukların bile hep dijital. Yani
evet, doğru.
Ya da dinlediğin kitaplar var. Onu demek istiyorum.
Tamam.
Sen mesela diyorsun ki Poyraz da iPad'ine kitap yükleyeceğiz. Bak yapmayacağız bunu. Ben o yüzden mesela bir sürü kitap aldım biliyorsun. Bakıyor, ediyor. Orada kedileri seçiyor gibi.
Hı-hı.
Evet, burada ders çıkartacağız tabii kendimize ama uygulaması zor.
Kolay değil, evet.
Hı-hı.
Şöyle, San Diego Üniversitesi'nin araştırmasına göre çocuklar 3 saatten fazla günlük elektronik cihazlarla etkileşimde olan çocukların intihar eden risk faktörlü gruba %35 daha fazla dahil oluyorlarmış.
%35 de büyük bir oran.
Bu yüksek süre oran. 5 saati geçerse bu oran %71'e çıkıyormuş. Yani bayağı şey. Ve mesela okullardaki, Amerika'yı kastediyor, artık teneffüse çıkma da azalmış. Birçok çocuğu okulda mesela derslerde cep telefonu kullanmak, hı-hı, yasakmış ama sanırım getirmek serbestmiş. Herkes teneffüs olduğunda cep telefonunu çıkartıp sırasında oyun oynuyormuş. Bu şekilde geçiriyormuş. Bu sebeple de Apple ve Google'dan bu ki yatırımcılar şöyle bir istekte bulunmuş. Bunları limitleyecek özellikler koyalım. Yani çocuğunuza mesela bir iPhone aldığında gün içinde toplam şu kadar saat kullanabilir gibi.
Ama annenin babanın iPhone'unu kullanıyor diyelim. Çocuğa özel tamam. bir iPhone almıyorsun ki.
İşte bazen öğrenci alıyorsun ya, yani limitleyebil, üstünde kısıtlayabil. Şu sitelere gidemesinden tut. Toplam mesela şu kadar saat anca açık kalabilsin. Derste oynayınca o süreden yemiş olsun. Anlatabiliyor muyum? Böyle özellikler konmasını tavsiye etmiş. Hatta Apple'da yakın zamanda, ben bunu bilmiyordum, Do Not Disturb While Driving diye bir özellik eklemiş. Ben buna bakacağım. Araç kullanırken mesaj almanı engelliyormuş. Yani mesaj gelse de gösterme. Ekranda pop-up çıkmasını engelliyor. Sen o özellik kapattıktan sonra, yani araçtan çıktıktan sonra görüyorsun. Başka böyle birçok özelliğin eklenebileceğini, mesela iPad'de kitap okurken veya da bir şey okurken mesaj gelmesini hem telefondan şey yapın aynı şekilde engelleyebileceğini, mesela bu tarz özellikler eklenerek insanların kesilmesini, bölünmesini engelleyebileceği şeklinde öneriler sunmuş. Bence hani hem tehdidi yapıp hem de aynı zamanda ne tür önlemler alınabileceği çözüm de önerileri açısından güzel bir mektup olmuş ve makale olmuş. İngilizce bir makale. Gene her zamanki gibi bağlantısını paylaşıyor olacağız.
Evet, eleştirirken bir yanda yapıcı olmak güzel bir şey. Çözüm de sunuyor dediğin gibi. Evet, bu devirde yaşadığımız dönem ya da çağ diyeyim çok zor yönetmesi.
Evet.
Mesela ben şimdi yeğenimi görüyorum. Telefonu işte değişti. Biraz daha geniş çaplı diyeyim bir telefona geçti. Ama daha fazla oyun oynuyor. Eskiden hani telefonunda bu işlevler yokken eskiydi. Zaten hani eski bir telefon, evde bulunan artık kullanmayan bir telefonu hani kullanıyordu. Özel olarak da talep etmemişti. Şimdi böyle bir durum ortaya çıkınca daha fazla onunla vakit geçirdiğini fark ediyorum. Bizde de. Yani canı sıkılırsa hemen telefonu alıyor. Halbuki laf atıyordu, parazla ilgileniyordu. Şimdi bıraktı. Telefonla hep. Ya da onlara da gittiğimizde bir ara kendisine de söyleyeceğim bunu. Çok işte maden oyunu mu, mine bir şeyler varmış böyle. Onları anlattı da anlamadım hem. Evet, şimdi benim sıradaki haberim çok güzel görsel bir haber. O yüzden dinleyicilerimizden ricam, tabii ilgilerini de çekerse sitemize mutlaka gidip, ya da ben buradan da zaten bahsediyorum. Şimdi ontrava.com diye bir site var. Burada enteresan haberler paylaşılıyor. Her böyle ne diyeyim alandan ve makalenin de ya da haberin üzerinde de yazıyor. Mesela bu 1 dakikalık haber, 1 dakika okunma süresi. Bu 5 dakikada okunur, bu 3 dakikada gibi. Şimdi bu haber 1 dakikada okunuyor. 1 yıllık çalışma yapmışlar Mehmet ve bunun sonucunda ortaya çıkan 4 mevsim Norveç diye. Biz de bir dönem gitmiştik hatırlarsın. Çok harika doğal güzellikleri var Norveç'in, ki kısıtlı gezmiştik yani belli yerlerini sadece. 8K time-lapse video 7 dakika sürüyormuş. Norveç'te yaşanan mevsim geçişlerinin, dikkat et, 1 yıl boyunca kayda alınması sonucu oluşmuş. Şöyle ki 1 sene boyunca çekilen bu terabyte değil mi? 20 terabaytlık bir arşivle yaratılmış. 1 yıl öncesinden başlayan planlama, 1 yıllık çekim süresi artı 20 bin kilometre yol ve farklı fotoğraf makinalarıyla. Herhalde diyorlar ki şu renk tonlarına böyle mi daha uygun bilemiyorum. Ya da bu hava koşulunda.
Yok, ben yere göre.
Mesela Sony A7R2 ile Sony A7S'in ne farkı var? Panasonic GH4 ile Canon 5D Mark 3, bu senin favorin değil mi?
O eski bir artık.
Eski
bir
mi? Acaba. Çekilmiş 200 bin fotoğraf karesi. 20 terabayt dolusu çekim, çadırlar, kamplarda konaklama, kilometrelerce yürüyüş ve 4 aylıkta post production yapılmış.
Doğrudur.
Ve videosu burada Seasons of Norway diye.
Bunlar bu işte.
Peki bunu şimdi çok affedersin. Bunu yaptım da ne oldu? Ya buna para kazanılacak mı? Bunu kim finanse ediyor?
Belki Norveç devleti veya turizm makamı finanse ediyordur. Yani veya da çok ciddi bir hobi olarak yapmıştır.
Çünkü hobiden öte bir şey evet, ama.
Mesela şimdi çok farklı makine kullanması aslında iyi bir şey değil. Çünkü renkler çok sapabilir. Aslında hep aynı makineler kullanılması böyle bir projede daha yerinde olur. Ben mantığını anlamadım. Ama işte bu tür işler hep planlama işi.
Evet, bir sene planlamış.
Bu 3. havalimanı için bir sebeple gitmiştik biz. Mesela işte orada da öyle bir planlama aslında vardı. Yani bunu çok önceden görüp belli stratejik yerlere cihazları dikip belli aralıklarla sürekli çekme. O daha dar bir alan. Tabii bu biraz daha geniş bir alan. İşte bak, belki Turizm Bakanlığı'nın falan biraz katkısıyla böyle bir proje çok rahat yapılabilir.
Soundtrack'i Norveçli gitarist, besteci, vokaller yine Norveçli. Evet, bayağı bir prodüksiyon işi. Çok güzel görseller var. Tavsiye ediyorum dinleyicilerimize.
Tamam. Nereden bir haber? The Atlantic diye bir dergi var Amerika'da. Oradan bir haber. Şimdi gerçek üstün zekalı insanlar kendileri hakkında nasıl konuşur diye bir makale. Şimdi bunun sebebi de şu: Donald Trump kendisiyle ilgili birkaç tweet atmış. Tabii kendini çok üstün gördüğünü anlatan tweetler. İşte ben işte şunu şöyle başardım, bunu böyle başardım. İlk denememde hemen Amerikan başkanı oldum. Bu sebeple de ben sadece zeki değil, bir genius'ım. Ne oluyor genius?
Dahi.
Dahiyim falan filan gibi. Yani adam kendini megaloman mı oluyor bu böyle olunca, kendini övüyorsa?
Evet.
Ha, öyle bir şey var yani.
Egosu şişmiş.
Egosu megaloman. Zaten şişik de. Buna istinaden işte bir makale yazılmış ve başarılı başka insanların kendilerini nasıl anlattıkları, işte Gates, Jobs, Elon Musk, Larry Page gibi onlardan bahsetmiş. Mesela bu işte üstün zekaların en klasik özellikleri. Birincisi, üstün zekalı olduklarını zaten biliyorlar diyor. Yani bunun nedeni şu: okulda, farklı yerlerde zaten diğer insanlardan bir olayı daha hızlı çözdüklerini, onlar için çok kolay olan bir şeyin diğer insanların uğraşması gerektiğini zaten gözlemliyorlar diye belirtiyor. Ve bunu genellikle de hiçbir şekilde zikretmediklerini bahsediyor. Bunun çok istisnası var diyor. Mesela işte Muhammed Ali çok iyi bir boksör olduğunu ve kendisi de biliyor. Ama bununla da övünen birisiydi diyor. Yani istisnalardan birisi Muhammed Ali'ydi diyor. İşte ben dünyanın en iyisiyim falan boks olarak söyler diyor. Ama siz hiçbir zaman diyor Roger Federer'in veya da Meryl Streep'in kaç tane ödül aldığımı gördünüz mü falan gibi laf ettiğini görmezsiniz diye belirtmiş. Aynı zamanda neyi bilmediklerini bilirler diyor. Yani neyde çok iyi olduklarını bilirler, bilmediklerini de bilirler ve yeteneklerinin ya da zekalarının yetmediği alanlara bulaşmazlar şeklinde bir yorum varmış. Bunun istisnalarını gene saymış.
Zaten bu işler Mehmet senin demenle olmuyor. Aslında başkalarının öyle düşünmesi lazım. Şunu demek istiyorum. Mesela sen kendine ben dünya lideriyim diyorsun. Tamam mı? O sen dedin diye dünya lideri olunmuyor. Onun bazı kriterleri var. Yani diğer işte ülkelerle ilişkiler, memleketinin durumu, değil mi? Birçok böyle kriteri bir araya getiriyorsun. Ha, o zaman ya da yaptığın işte reformlar, devrimler, diyorsun dünya lideri yani gibi. Değişik bir örnek verdim ama.
Tamam. Haberini alalım seni.
Haberim şöyle, ben bunu deneyeceğim. Bu uplifers.com sitesinden bu haber. Ses terapisi artık günümüzde diyorlar ki ses terapisine ihtiyacımız var. Neden? Çünkü hem işte çok stresliyiz, bu stresimizi azaltalım, gevşeyin, biraz gerginiz böyle trafikte falan da, gevşememize yardımcı olsun ve daha popüler hale geliyormuş. Ayrıca ses ve müziğin yaratıcılığı arttırdığı da söylenmiş. Şimdi ben bu noktada araya gireceğim. Haberin arasına. Niye? Benim çok da CD'lerim var. Ben böyle yurt dışında öğrenciyken de Fnac'a giderdim. Böyle güzel böyle koleksiyon yapardım yani. Ve hep onun hepsini de taşıdım. Şimdi tamam diyorsun ki Spotify'dan dur ben sana açayım. Ben öyle istemiyorum. Ben CD'mi alacağım. CD çalarıma koymak istiyorum. Şimdi evdeki bilgisayarlar hiçbir tanesinin CD çaları yok. Zaten çalamıyorum. Evdeki DVD player mıydı? O da bozuldu. Ondan da CD çalamıyorum. Çok mağdurum.
Bir Xbox kaldı.
Xbox'tan da göremiyorum ki, onu geçene kadar yığına zaman yani.
Ben onların hepsini istersen sana MP3'e çevireyim.
İstemiyorum. MP3 istemiyorum. Bir yerden telefonda değil. Ben o müzik dinlemek için
artık o
CD'mi açıp
artık o zaman vardır, gitti gidiyor oradan ara.
Hayır, şunu niye tamir ettirmiyoruz DVD player'ımızı?
Hande'cim onun masrafı ederinden daha fazla, gerek yok.
Bir küçük CD çalar mı al diyorsun?
Küçük kendine CD çalar al.
Tamam. Peki.
100 lira falandır herhalde artık yani o kadar. Daha da ucuz olabilir yani.
Tamam, bakayım. Bu ses ve müzik yaratıcılığı arttırmak için fayda sağlıyormuş. Ve çeşitli araştırmalar da yapılmış. İşte deneyler, 115 kişilik, sonra 5 gruba ayrılmış. Farklı türdeki müzikler dinletilmiş. Bazısı sessizlik içerisinde bırakılmış. Ve farklı ruh halleri ve canlılık seviyelerine göre seçilen 4 şarkı. Ben bunu deneyeceğim. Vivaldi'nin The Four Seasons, Spring.
Çok klasik.
Çok klasik. Yükseltici ve mutlu bir böyle ruh hali veriyormuş. Samuel Barber, Adagio for Strings, üzgün ve yavaş. Gustav Holst, The Planets, Mars, The Bringer of War, negatif ve endişeli. Sense, The Swan, pozitif ve sakinleştirici. Ben bu 1 ile 4'ü dinleyeceğim. Ona göre bakacağım. Ne kadar pozitif, ne kadar sakinleştim, ne kadar mutluluğumu arttırdı. Buna göre. Ben seviyorum böyle denemeyi, haberleri. Seni dinleyelim.
Benim haberim dünyanın en sağlıksız ülkeleri. Şu, Dünya Sağlık Örgütü, CIA World Factbook ve World Lung Association'dan alınan verilerle 179 ülke analiz edilmiş ve buna göre en sağlıksız ülkeler listesi hazırlanmış.
Burada sadece obezite mi içeriyor?
Obezite, içki içilmesi ve sigara tüketimi. Buna göre 20. sırada Ukrayna var.
20 ülkenin, evet.
19'da United Kingdom, İngiltere.
O da en çok içki tükettiği için.
İngiltere dünyanın, evet, 9. ülkesiymiş.
Ama Ukrayna ondan daha mı fazla içki?
İçki, sigara ve obezite, bu 3 kriterlere göre sıralama. Mesela Ukrayna'da kişi başı 12.8 litre alkol tüketiliyormuş kişi başı. 18, yani en kötüye doğru ilerliyoruz. Romanya var. 17'de Yunanistan var. Yunanistan'ın %25'ten fazlası obezmiş.
Aa.
Evet.
Hiç de ben öyle bilmiyordum.
Evet. Avustralya 17'de. Lübnan bir kişi ortalama 3023 sigara içiyormuş.
Tütün tüketimi.
Tütün tüketimi çok
bunlar
yüksekmiş.
Bunlar sadece sigara da değil de o tütün bile katmat dedim, çiğniyorlar falan.
O,
hani.
O Yemen'de.
O uyuşturucu gibi
o,
mi?
O Yemen'de, evet, uyuşturucu gibi. Sonra Estonya. Kanada var. Kanadalıların %30'u obezmiş. Hareketsiz
Kanada,
kalır.
Amerika, Allah Allah.
Belçika son 13. sırada. 12'de Estonya.
Ama bak, Belçika şu alkol tüketimi, o güzel biraları insan tüketir yani.
Hem alkol hem tütün.
Tütüne karşıyız
var.
Zaten.
Estonya %24. Soğuk ülkelerde biraz obezite daha fazla.
Ya, onca soğukta hareket edemiyorsun,
evet,
ki insana kal.
%24.5'e obezmiş. Ve alkol tüketiminde aynen Ukrayna gibi %12.8. Bulgaristan 10. sırada, Litvanya 10'da, Amerika Birleşik Devletleri
obezite
var ve tahmin edileceği nüfusun %35'i obezmiş Amerika'da.
Lüksemburg
9, Lüksemburg.
Bu Avrupalılar zayıf, ince, uzun, sağlıklı bisiklete biner mesela Fransa. Hiç böyle Lüksemburg'dan obez insan çıktığını. Bu araştırmayı kim yapmış Mehmet, Allah aşkına ya?
Yukarıda veriler var. Dünya Sağlık Örgütü, CIA ve World Lung Association, hiç
tamam,
öyle.
Peki, dandik bir, dandik filtre bir araştırma değil. Polonya.
Polonya var.
Hadi sigara.
7'de Hırvatistan, alkol tüketimi sebebiyle. 6'da Macaristan, sigara tüketimi sebebiyle. 5'te Slovakya.
O nedenmiş? Obez.
Obez ve alkolde
Allah Allah
var. Belarus.
Hani kızları güzel de bu memleketlerin obez miymiş?
Belarus'ta obezite yok. Tütün ve içki tüketimi var.
Tamam.
Yani içip şey yapıyor. Efkarlanı sigara var. Bir şişmanlık söylemiyor yani sonuçta.
Hayır, şu Slovakya'yı falan değil mi?
Slovakya'nın öyle bir şey yok.
Kızlar güzel değil mi diyorsun?
Bak, Slovakya ile sen Slav ırkı farklı bir şey.
Hayır ya,
Slav Sırbistan falan.
Doğu Avrupa ülkelerini diyorum. Polonya.
Bence o kadar şey dememe. Evet, ben
peki,
Kuzey Avrupa'yı tercih ediyorum. Slovenya 3. sırada. 2 Rusya.
Ha, burada da obezite yok.
Evet,
gene
onlar
alkol.
Da sigara ve alkol ve 1 numarada.
Bak, hayatta inanma.
Çekya, Çek Cumhuriyeti.
Bence dünyanın, bunu biz gidip yerinde görelim. Bakalım ne kadar obezlermiş.
Dünyanın en sağlıksız ülkesi. Alkol tüketimi açısından 5. Tütün kullanımında 11. sırada. Ve nüfusun %29.1'i de obezmiş.
Türkiye yok mu?
Türkiye ilk 20'ye girememiş. Bizde sigara...
Açlık var.
Sigara... O kadar vergiden insan nasıl içki alsın? Sigarada da çok vergi var. Bir de sağlık şeyi işte artık kapalı alanlarda öyle veya böyle yasaklandı.
Aslında bence bu sağlık derken tabii sadece dediğin gibi alkol, obezite ve tütün kullanımını yapmışlar. Evet. Tabii sağlıksızlığın bir diğer belirtisi yani psikolojik olarak da depresyonda bence Türk halkı yani o da bir sağlıksızlık ya.
Tabii tabii o başka
trafikte
bir şey.
Trafikte yani bu şöyle sadece, hafif önüne kırsan ne oluyor diye bir kavga dövüş olayı.
Herkes sadece işte 3 zaten söylemiş bu 3 veriye dikkate alarak bir sıralama yapılmış.
Obezite, ben bir öneri getireyim.
Tamam alkol ona bakarsan o işin altından kalkmak evet. O araştırmayı sen yap, bir yılını alır onu çıkartman. Hani hangi? Her şeye biz puan vereceksin ona göre durumunu tespit edeceksin kişi başına. Zor. Hele böyle işte mesela sinirlenme yani ya da işte
herkes bir
mental
agresif
durum onu değerlendirmek bir puan vermek çok zor. Mesela sigara tüketimi kişi başına alkol tüketimi bulmak ölçülebilen bir şey yani. Agresiviteyi nasıl ölçeceksin veya
orada
işte.
Orada kontrol çek soruların olacak.
Mesela işte geçen paylaştığım 140 Curnos'ta bu saatlerin ileri geri alınmaması sorunca oluşan
biyolojik
psikolojik
saatimize aykırı bir kere.
Aykırı işte mesela bu bile bir örnek yani.
Ya bak mesela ben hep erken kalkan bir insanım. Yani şöyle gece iyi uyuyamayabilirim, gece geç yatabilirim ama ben hayatım boyunca 9-10'lara kadar uyumadım. Yani uyuyamam ki ben 6.30-7 yani 7-7.30 hafta sonları kalka zaten seninle en çok anlaştığımız hani noktada o güne başlama konusu böyle. Ama ben şimdi karanlık tabii insan ister istemez biraz böyle yatakta kalıyorsun. Sonra işte bakıcı geliyor 9'da ablası. Hadi ona gelmeden işleri haldır huldur. O bir stres yetiştirme kaygısıyla sonra hazırlanacağım o üniversiteye gideceğim. İnanılmaz bir stres yapıyor. Bir de bebek arabasında dolaşırken işte kaldırımlar, park edenler böyle her şey sinirimi bozuyor.
Anladım. Tamam.
İsyan ediyorum buradan.
Okay.
Ne zaman medeni olacağız diye. Kaderci gördüm Mehmet seni.
Çok kaderci bir çünkü olacak bir
yapacak
şey değil.
Yapacak bir şey de yok. Evet. Şimdi benim sağ olsun bölüm asistanımız, araştırma asistanımız Gökhan'ın bir konu önerisi vardı. Ekolojist.net sitesinden. Hava kirliliğini temizleyen kule yapılmış. Şöyle ki Hollandalı hem sanatçı hem tasarımcı. İsmini okumayayım, zor şu an. Havadaki kirliliği vakumlayarak temizleyen bir kule geliştirmiş. Bak kule böyle bir şey. Tamam mı? Smoke Free isimli proje kapsamında 7 metre yüksekliğinde kule. Yer altında bulunan bakır bobinler vasıtasıyla elektrostatik bir alan oluşturarak havadaki partikülleri emiyormuş Mehmet. Ve temizlenen havayı da atmosfere bırakıyormuş. Ama işin daha da en ilginç kısmı partiküllerden de yüzük üretiliyormuş. Şöyle saatte 30 bin metreküp havayı temizleme kapasitesine sahipmiş. Bu toplanan partiküllerden elde edilen tozun içerisinde bulunan %42 oranındaki karbon sayesinde kömür ile karıştırılabiliyormuş. Bu oluşan karışımda sıkıştırılarak yüzüklerin içine konuyormuş. Ve projeyi destekleyenlere hediye ediliyormuş. Elmas gibi düşün. Karbon elementinin biliyorsun bir modifikasyonu elmastı. Onu düşünülerek hazırlanmış ve yüzüğün siparişini vermek istiyorsan işte e-mailini gönderiyorsun. Ama tabii projeye azıcık para çıkman lazım. Böyle de yüzük yapıyorlar baksana. Şöyle de yüzük var.
Anladım.
Ve sen de diyorsun ki satın alınan her bir yüzük ile dünyaya 1000 metreküp temiz hava bağışladım diyorsun. Değişik değil mi?
Değişik,
bu sanatçı evet. Ve tasarımcı ve yaratıcılık hepsi böyle bir arada.
Şimdi Avustralya'da ilk defa yeni Güney Galler bölgesinde can kurtarma hizmetini drone'la vermeye başlamışlar. Ve bu sebeple de ilk defa gerçek olarak bir kurtarma olayı gerçekleşmiş. Drone'la yukarıdan sürekli bakılırsan sahil de çok uçsuz bucaksız evet. Bir sahil. Yani anladığım kadarıyla drone'la ileri geri giderek kıyı kesimini şey yapıyor. Ve ilk defa da kullanma şansı olmuş. Bir türlü kıyıya ulaşamayan iki kişiyi tespit etmişler. Ve drone'da da bir tane can kurtarma şeyi var.
Yeleği.
Yeleği gibi.
Vay vay.
Onu görüp atmışlar. Ve son derece de bu sayede hızlı müdahale
Harika.
Edebiliyorlar. Etmişler. Değişik bir...
Çok açılmışlar. Açılmasınlar.
Of,
bir de şu dalgalara
bak. Dalgayı da yiyorlar.
Evet. Evet. Aslında dalga kıyıya doğru atmamış mı onları?
Atmamış.
Şeyden ya da kıyıya doğru olduğunu yolun, anlıyor
zaten,
muyum?
Zaten yok yok. Kurtarma işlemi toplam 70 saniye sürmüş. Zaten burada söylüyor. Bir herhangi bir yaralanma yokmuş. Sadece fazla yorulmaları sebebiyle kıyıya yanaşamamışlar.
Evet, 3 metrelik dalgalar varmış.
Evet, büyük dalgalar zaten.
3 metre yani. Ben zaten ama Allah korusun da yani dayanamam. Yorulurum.
Hı. Anladım. Bir sonraki haberimi ister misin? Var mı senin haberin?
Benim son bir haberim var. Bence burada bitirelim. Yani ben sunayım. Sen sun. Sonra ben sunayım istiyorsun.
Sonra ben bir daha sunayım ve bitsin.
Mehmet.
Şimdi hızlıca. Sen başlattın bugün. İlk haberi sen sundun. Hatırlatırım.
Tamam, ben istiyorsan şimdi yapayım. Son haberi sunmak istiyorsan.
Ha, benim daha haberim var ama ne yapayım? Grip sadece solunma yoluyla bulaşıyormuş. Onu tespit etmişler. Yani öpüşmek aslında gribi bulaştırmıyormuş. Nefes alıp vermek bulaştırıyormuş.
Öpüşürken nefes almıyor musun yanında?
Yani sıvıyla bulaşmıyor, onu tamam. Söylemek istedim.
Tamam, öpüşürken zaten tükürüklerinde ağzın içine.
Yani diyor ki grip olan aslında maskeyle dolaşması en doğru olan diyor. Burada.
Bence haberde. Görüşmemek en mantıklısı.
Evdekiler ne olacak?
Evet.
Görüşmeyecek.
Evdekilere grip olmak yasak.
İşte böyle bir durum. Yani bak, kısa bir haberdi. Sen söyle haberini.
Yok, ben şöyle. Şimdi biz bu geçen hafta sonu gene çok sevdiğimiz bir arkadaşlarımıza gittik. Sağ olsunlar Funda ile Tufan. Tufan hatta Selimiye'deki şu muhteşem güzel otelin sahibi Vira Demir. Bir an adını unuttum. Vira Demir harika bir butik otel. Çok tavsiye ediyoruz. İnşallah bu yazda belki gideriz kısmet olursa. Şimdi kendisi evde bira yapmış. Bira üretiyor. Çok güzel şişelemiş. Bize de tadımlık verdi. İki şişe ama büyük şişeler. Zaten biz yarımşer yarımşer içiyoruz Mehmet'le. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Değişik ve çetrefilli bir hobi. Yani onu hijyen çok önemli. İşte içindeki gazını ayarlayacaksın değil mi? Temizliği, mayası, şekeri. Bayağı bir hem sabır istiyor. Böyle benim şimdi tabii ki sözün... Yani ben ilk defa ev yapımı bira içtim ve oldukça başarılıydı. Sözü nereye bağlayacağım? Katkı maddelerinden sıkılınca biliyorsun insanlar evde işte ekmekten, makarnayla birçok şey yapmaya başladılar. Biz de bir dönem ekmek ve yoğurt çok yapıyorduk. Daha bire evde bizim ekmek sıcacık pişiyor. Hatta gece 11-12 olmuş o sıcak ekmek pişmiş. Yani ben bir dilim yemeden yatmıyordum. O kadar Mehmet harika ekmekler yapıyordu. Sonra kendisi ekmek yemeye bırakınca ben de mağdur ettim.
Bir de süreci çok uzun yani ekmek. Hani işte mayalanması falan.
Senin kardeşim de Aydan devam ediyor zaten.
O devam
zaten.
Ediyor. O benden önce de başlamıştı. Evet, mayayı evet. Da ondan alıyorduk zaten.
Alıyorduk. Evet, biz mayamızı öldürünce canlı
i̇şte
maya.
İşte mayayı bile sürekli beslemek gerekiyor işte.
Evet, neyse günler, o günler güzeldi. Sonra ekmek işini bıraktık Mehmet ekmek yemeye kesince. Yoğurdu da Poyraz olunca annem devraldı. Dur dedi, ben dedi torunuma güzel yoğurtlar, sütleri kaynatıp bir mayalayayım falan dedi, tutuyor. O da öyle. Biz evde ne yapıyoruz şu an?
Hiçbir şey yapmıyoruz.
Hiçbir şey yapmıyoruz.
Anca yetiyor zaten zaman sanki.
Anca yetiyor. Ama inşallah ileride daha çok vakitte bulacağız. Ama ben bu yaz, bu sezon geçti. Ama önümüzdeki sezon, yani kendi bizim zeytin ağaçlarımız da var. Neden değerlendirmiyoruz ve başkaları değerlendiriyor onu anlamış değilim. Yani artık yarıcı mı dersin, adına ne dersin. Zeytin yapacağım Mehmet. Bugün alınca da fark ettim. Bir kere kilosu pahalı. Yani 25-26 liraya yeşil zeytin olur mu kilosu? Dolayısıyla en
biz internetten Ayvalık'tan aldığımızda ne kadar ödüyoruz? Gene o kadardır muhtemelen.
Hadi 22 falan olsun. Bakarız. Kasım ayının ikinci yarısı en uygun zamanmış. Yalnız belirli bir kaliteye göre seçilmesi gerekiyormuş. Bir fazla yumuşak olursa zeytin tuzla birleşince eriyormuş. Tabii yeşil zeytin yapmak evde siyah zeytin yapmaktan daha basitmiş gibi gibi. Burada da birçok böyle işte çizikti, kırdıydı, kırma yani çizik hepsinin cam kavanozlara yerleştirilecek. Nasıl yapılacağı anlatılıyor. Ben bunu kendime ayırıyorum bu haberi Mehmet.
Evet, yapılma dinliyorum ben seni.
Süreçleri de var, anlatıyor nasıl yapılacağını. Önümüzdeki sezon benim el yapımı ve ev yapımı zeytinlerimi yiyebilirsin.
Tamam.
Tamam mısın? Ama bunun için benim Kasım ayının ayında falan Ayvalık'a bir gitmem lazım. Oo.
Ne kadar aldık dedin sen zeytinin kilosu?
25 lira.
Ha. Ayvalık'ta 18 lira.
12.50 yazıyor. Ne kadarıymış?
O 680 gram işte, onu hesapladım. Kilosu kaça diye 18 liraya geliyor.
Bakar mısın? Ne kadar farklı.
Ama işte kargo masrafı falan da var.
Ne olur, o gelir 22'ye gene.
Evet.
25.
Böyle.
Evet, benim haberim bitti. Seyyar'a bittiğine göre programımızı kapatabiliriz.
Yok, ben de son haberim, bir haber söyleyeyim. Çok
alacağım enteresan. Ben sana bu robottan.
Ha, bu ilk onu çok kısaca söyleyeceğim. Birisi bu robotu alıp test etmiş, İngilizce makale.
Hiç işe yaramadığını mı söylüyor?
Hayır, tam tersi. Çok güzel bir şey olduğunu söylüyor.
Böyle bu, ışık yayıyorsa ben uyuyamam ama.
Bilmiyorum, ışık yayıyor mu? Kesin kapatma özelliği de vardır bence. Ben de ışıkta uyuyamam kesinlikle. Test etmiş ve uyuma robotunun çok iyi olduğunu söylüyor. Ama komik haberim şu.
Aa bak şimdi, bence bunu sunma. Öğrencilerim dinliyor ya. Boş ver, ben buraya bip sansür koydum ve bu haberi yok, olmaz. Bu artı yani 18, yani öğrencilerim tamam. Artı 18 ama boş ver. Merak uyandım.
Ben bu haberi linkine paylaşacağım. İngilizce bir haber ama şöyle bir şey. Çok abi bahsetmem
lazım. Bence gerek yok gerçekten.
Birisi Amerika'da ellerinde vibratörler patlayınca 8000 tane kalınca bunu nasıl sosyal sorumluluk çerçevesinde paylaşırım diye düşmüş ve o macerayı yazmış. İngilizce bir haber ama dinleyicilerden ben bu haberin Türkçesini merak ettim diye yazan olursa haftaya anlatırım.
Tamam. Ya ben çok merak ettim. Vibratörünüz bu sosyal sorumluluk projesi olacağını. Hadi bahset bari, bu kadar anlattın.
Yok girdin yok. Hadi şey olsun, süreyi kısa tutalım.
Tamam, oldu. O zaman.
O zaman her zaman olduğu üzere, Hande'nin de çok hoşuna gittiği üzere bize havadan sudan @35mm.com adresinden e-mail'a ulaşabilirsiniz. Facebook grubu üzerinden yorumlarınızı iletebilirsiniz. Web sitemizde ilgili bölümün altına yorum yazabilirsiniz. Onun dışında Twitter'dan da bize ulaşabiliyorsunuz. Farklı kanallardan ulaşıp yorumlarınızı, önerilerinizi, isteklerinizi paylaşabilirsiniz.
Buluşmamız ne oldu Mehmet?
Şubat yapacağız dedik seninle. Şubat'ın kaçı olsun?
Senin doğum gününden sonra olsun.
Şimdi benim doğum günümü bulaştırma bu işlere.
Bulaşacak ister istemez. Bir çünkü önden bir şey yapalım. Bak 26'sı 27'si olmaz Ocak.
3 Şubat Cumartesi.
Harika.
Tamam.
Tamam.
3 Şubat Cumartesi, yer ve diğer bilgileri daha sonra paylaşırız.
Önerileri de bekleriz. Şurası olsun. Tamam. Tabii bize daha yakın Andalikası olursa tercihen biraz da.
Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle, sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.